küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Sevgili dinleyenler, bugün önemli bir konuğumuz var. Mustafa Caner, Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü'nden. Kendisi İran konusunda uzman bir isim. Uzun zamandan bu yana İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu konuda üretim yapıyor. Mustafa, hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Teşekkürler davetiniz için.
Küresel analiz programında bugün uluslararası gelişmeleri konuşacağız her zaman olduğu gibi ama bugün özellikle İran konusuna odaklanmak istiyoruz. Tabii ki küresel ilişkiler açısından bakıldığında birçok konu şu anda tartışılıyor. Özellikle Çin'de yaşanan gösteriler, COVID-19 salgınının neden olduğu kısıtlama önlemleri nedeniyle halkın bazı noktalarda çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı, bunun da zaman zaman yer yer gösterilerle ortaya çıktığını görüyoruz. Acaba yeni bir salgının küresel yine etkisi bağlamında bir döneme mi giriyoruz? Son derece önemli. Bütün uluslararası basın Çin'de yaşanan hadiseleri izliyor. Öte yandan tabii ki Dünya Kupası var Katar'da. Yine buna dair tartışmalar uluslararası basının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Bazı noktalarda sahada önemli gelişmeler var. Özellikle Rusya'nın bulunduğu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığı anlaşılıyor. Ve Ukrayna ordusunun da Rusya'nın geri çekilmesi noktasında her gün yeni bir operasyon sürdürdüğü sahadan gelen görüntülerle teyit edilmiş durumda. Öte yandan bazı barış görüşmeleri noktasında da hareketlilik söz konusu. Kimler ne düşünüyor bu konuda? Özellikle ABD'nin ve Avrupa'nın yeni bir ateşkes süreci oluşturulması ve çatışmaların durdurulması noktasında bazı inisiyatiflerinin olduğu anlaşılıyor. Ancak henüz ortada tarafları memnun edecek bir pozisyon çıkmadı. Türkiye konusuna gelince dış politikada hareketlilik devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri operasyonu şu anda sıcak bir gündem. Acaba Türkiye ne zaman Suriye'ye, YPG'ye, terör örgütü PKK'ya yönelik bir askeri operasyon yapacak? Bütün gözler bu noktada hazır bir şekilde sahayı takip ediyor. Ancak henüz bir askeri operasyonun harekat emri verilmiş durumda değil. Acaba bölge ülkeleri, özellikle de İran, Suriye'de önemli bir aktör, bu konuda ne düşünüyor? Bunu da konuşacağız bugün ama öncelikle İran'daki gösterileri biraz ele almak istiyoruz bugün Mustafa Caner'le birlikte. Tabii ki iki ayını tamamlamış bir gösteri söz konusu. Başlangıçta ortaya çıkaran sebeplerle bugünkü sebepler arasında bir değişim ve dönüşüm olduğu gözüküyor. Ve İran hükümetinin, devletinin göstericileri bastırma konusunda başarılı olamadığı söyleniyor. 500'den fazla belki hayatını kaybeden insan var, sivil insan var. Bunlar tabii ki uluslararası kamuoyunun da İran'a gözlerini dikmesini beraberinde getirmiş durumda. İsterseniz bu konuyla başlayalım. Mustafa, sen İran'ı yakından takip ediyorsun. İki ayını doldurdu gösteriler. Tabii ki bugünkü noktada nereye geldiğini konuşacağız ama biraz arka plan vermek açısından gösteriler nasıl başladı, nereye doğru evrildi, şu anda hangi aşamadayız? Bize bunu özetleyebilir misin? İran şu anda nasıl bir süreçte karşı karşıya?
Evet, teşekkürler hocam. Şimdi tabii bu gösteriler oldukça girift bir karaktere sahip diyebiliriz. Pek çok boyutu var. Ortaya çıkışı ve bugün geldiği nokta arasında farklılıklar söz konusu. İran'ın dini, etnik, sosyolojik yapısı gösterilere bir şekilde kendi rengini veriyor. İran'ın siyasal kültürü, siyasal tarihi, dış politikası, gösterileri bir şekilde etkiliyor ve belirliyor. Elimizde çok fazla dediğim gibi boyut var. Çok fazla analiz düzeyi var aslında. Hı hı. İlk etapta gösteriler Mehsa Emini isminde bir İran vatandaşı, Kürt kökenli kadının Tahran'da işte tırnak içinde ahlak polisi tarafından durdurulması ve başörtüsünü yanlış taktığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve gözaltında hayatını kaybetmesinin sonucunda başlamıştı. Tabii bu haliyle baktığımızda iki mesele burada dikkati çekiyor. Birincisi kadın meselesi.
Evet.
Kadınların İran toplumsal yaşamındaki konumu ve onlar üzerindeki baskılar. İkincisi ise Kürt meselesi, Kürtlerin İran'daki konumu ve onlar üzerindeki baskılar diyebiliriz. Tabii bu iki siyasallaşan kimlik, evet, gösterileri ateşledi.
Hı hı.
Bu iki kimliği bazen birbirinden ayırmak gerekiyor analizin doğru netice vermesi açısından. Çünkü kadın kimliği özellikle global destek bulması anlamında gösterilerin önemli. Kürt kimliği ise İran'daki etnik fay hatlarının belirleyiciliği ve gösterilerin şiddeti açısından son derece önemli. Tabii tıpkı Suriye'de meydana gelen gelişmeler gibi İran'daki bir takım terör örgütlerinin, Kürt kimliğini sömüren terör örgütlerinin de burada ayrı bir ajandasının olduğunu ve yine İran, Suriye ve Irak üzerinden yeni bir plan takip ettiklerini söylemek mümkün. Çünkü yani İran'ın mesela Erbil dolaylarına yaptığı top atışları, füze saldırıları aslında gösterilerden çok da bağımsız değil. Çünkü İran istihbaratı İKDP'nin, yani İran Kürdistan Demokrat Partisi veya KDP'yi iyi deniyor.
Evet.
Tejak ve Komele'nin bu gösterilerin arkasında olduğunu söyleyerek bu operasyonları düzenliyorlar. Irak'taki
tabii burada Pejak'ın, PKK'nın İran kolu olduğunu hatırlatmakta fayda var,
tabii,
değil mi?
Tabii Pejak PKK'nın İran kolu.
Evet.
O konuda tabii ayrıca bir belki tartışmayı hak eden, üzerine konuşulmayı hak eden bir mesele. Burada KDP'yi daha çok ön plana çıkarıldı. Fakat İran istihbaratı Pejak ve Komele'nin isimlerini de zikretti. Zaten Komele daha çok Süleymaniye bölgesinde olan bir örgüt. KDP'yi de Erbil bölgesinde. İran iki tarafı da vurdu. Pejak'a karşı söylemsel olarak bir tabii şeyleri var. Fakat bir operasyon olarak PJK'ı çok zikretmediler. Yani PJK İran içerisinde veya dışında bir operasyon şeklinde ben çok göremedim. Evet. Daha çok KDP'yi ve Komele burada ön plana çıktı. Şimdi tekrar gösterilere dönecek olursak, yani iç dinamikler etrafında gösterileri konuşacak olursak, dediğiniz gibi iki ayını doldurdu. Hatta böyle yani üçüncü ayının ortasına doğru geliyor.
Evet.
Eylül ayının ortasında başlamıştı. Yani 16-19 Eylül arası şiddetlenmişti gösteriler. Oldukça uzun bir süreyi geride bıraktı. Bu tabii kendi başına bir şey ifade ediyor aslında. Bir de tabii ki yayılımı önemli gösterilerin. Yani hangi bölgelerde yayılım gösteriyor, hangi bölgelerde daha şiddetli oluyor ve eylem tipleri açısından da tabii burada bir takım belki farklılıklar saptamak mümkün. Hı hı. Mesela Tahran, İsfahan, Tebriz gibi şehirlerde, özellikle Tahran'da daha çok başörtüsü zorunluluğuna karşı bir protesto şeklinde kendini gösteriyor bu. Dolayısıyla bu anlamda bir aslında orta sınıfların daha çok ön plana çıktığı ve orta sınıf siyasal taleplerini gündeme getiren bir protesto biçiminden bahsedebiliriz. Bu protesto biçimine İran güvenlik güçlerinin mukabelesi de İran'ın çevre vilayetlerinde gerçekleşen protestolara olan müdahalesinden görece daha zayıf, daha az şiddetli diyebiliriz. Ama mesela Sistan, Belucistan, Zahidan, Kürdistan vilayeti gibi yerlerde ise İran güvenlik güçleri son derece sert bir tepkide bulunuyor. Hatta direkt yani gerçek mermilerle protestocuların üzerine ateş etmek suretiyle can kayıplarına da sebep olduğunu söyleyebiliriz. Yine Ahvaz gibi Arap nüfusun yaşadığı yerlerde de aynı şiddette İran güvenlik güçlerinin mukavelede bulunduğunu söylemek mümkün. Şimdi neden böyle bir farklılık var? Yani metropollerde neden oralarda da tabii ki insanlar şiddete uğruyor ama evet, üzerine silah sıkılmıyor. Yani mermi atılmıyor.
Evet.
Fakat dediğim gibi etnik azınlıkların bulunduğu bölgelerde çok daha şiddetli bir müdahalede bulunuluyor. Bunun tabii esas sebebi şu. Mesela Belucistan'daki protestocuların motivasyonuyla Tahran'dakilerin motivasyonu aynı değil aslında. Belucistan'dakiler şiddete daha kolay angaje olabilecek bir motivasyona sahip. Zaten Belucistan bölgesindeki bir takım örgütler, Ceşul Adl gibi örgütler bir takım eylemlerde bulunuyorlar. Yani oradaki Beluç azınlığın haklarını savunduklarını iddia edip bir takım silahlı eylemlerde bulunuyorlar. Aynı şekilde Ahvaz'da silahlı bombalı eylemlerin olduğunu biliyoruz. Kürt bölgesinde böyle eylemlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İran rejimi o bölgelerden bir silahlı unsurun eylem düzenlemesi veya işte protestoların mahiyetini çok daha farklı bir boyuta çevirmesi riskine karşı oralara daha şiddetli bir şekilde giriyor ve müdahalede bulunuyor. Oralarda acıması yok diyebiliriz. Evet. Fakat Tahran'da mesela de facto artık başörtüsü zorunluluğu kalkmış diyebiliyoruz bugün.
Mustafa,
yani bu da, evet.
Evet, Mustafa şimdi şu soruyu da merak ediyoruz açıkçası. Dinleyenlerimiz de mutlaka bu konuda bir izahata ihtiyaç duyuyorlardır. Bu tabii İran toplumunda, siyasetinde gösteriler her zaman olmuş. Evet. Yani biz gördük bu tür gösterileri. Bu sefer yeni olan bir karakteri var mı bu gösterilerin? Diğer önceki gösterilerle, geniş çaplı gösterilerle karşılaştırıldığında siyasi olarak farklı mı? Toplumsal karakteri açısından bir farklılık söz konusu mu? Ne tür yenilikler evet, var bu gösterilerde?
Evet. Bence en önemli yenilik bu gösterilerin İran rejimini doğrudan hedef alması. İran rejiminin sembollerini, kurucu anlatısını, devrim anlatısını, işte buna bağlı birçok şey, İran bayrağından tutun işte milli marşına kadar, hani bunu Dünya Kupası'nda görüyoruz mesela, ilk maça milli marşı okumayarak çıktı İranlı futbolcular.
Evet.
Bu bence en önemli yenilik. Mesela 2009 protestolarında bu yoktu. 2009 protestolarında hala İslami semboller sahipleniliyordu. Hala devlet anayasal, yani var olan anayasal yapısı itibarıyla sahipleniliyordu. Ama deniyordu ki ya anayasayı doğru uygulamıyorsunuz. Anayasada evet, haklar var, özgürlükler var. Anayasanın bir demokratik boyutu var. Ama bu ıskalanıyor. İşte seçimlerde hile yapıldı. Mesela seçimlerin İslam Cumhuriyeti'nde seçim mefhumu sorgulanmıyordu. Ama seçimlerde hile yapıldı deniyordu. Dolayısıyla aslında sistemin meşruiyeti kabul edilmişti. Ve dediğim gibi mesela toplu namazlar kılınıyordu 2009 protestolarında bir şey olarak. Yine protesto biçimi olarak vesaire. Ama bu protestolarda böyle değil. Yani Hümeyni, Hamaney posterleri hedef alınıyor. İşte devrim anlatısı hedef alınıyor. Mesela deniyor ki işte 40 sene önce babamın yaptığı hatayı telafi etmek için bugün sokaktayım. Yani 40 sene önce devrim olmuştu, onu söylüyor.
Yani babasının devrime verdiği desteği bir tür geri çeken yeni bir nesil protestocu tipi
evet,
ortaya çıkıyor, öyle mi?
Evet, evet. Kesinlikle. Yani bu hani babalar ve oğullar arasındaki o jenerasyon kavgası vardır ya, çok evet, meşhurdur yani. Bir sürü edebiyat eserine de konu olmuştur. Türk modernleşmesinde de anlatılır falan. İran'da da yaşanan bir anlamda bu. Tabii burada işte sosyal medyanın, internet teknolojilerinin de çok büyük etkisi var. Bunu da söylemek lazım. Bu yeni jenerasyonun siyasal bilinçlenmesi anlamında çok etkili. Tabii bu bir jenerasyon kavgası aynı zamanda. Ama bence en büyük tabii farklılık, dediğim gibi, sistemin doğrudan hedef alınması. Bir de belki şunu söylemek lazım. Yani toplumsal kesimlerin desteği anlamında baktığımızda yine burada farklılıkların olduğunu söylemek mümkün. Mesela Tahran gibi büyük şehirlerde daha çok eğitimli kesim protestolara destek veriyor. Ama daha periferiye yayıldığımızda artık daha alt sınıflara, daha eğitim seviyesi düşük kesimlere uzandığını görüyoruz protestocu profilinin. Bundan dolayı dedim, yani Belucistan'dakilerin talepleriyle Tahran'dakilerin talepleri farklı. Mesela Beluçların başörtüsü zorunluluğuna karşı bir isyanları yok aslında.
Yok, doğru.
Onların başka bir problemi var. Zaten belki de bu parçalı yapı, yani protestocuların ve protestoların niteliğinin parçalı olması, her birinin, her bir protesto merkezinden farklı siyasal taleplerin çıkması da burada bir tür aslında şeye sebep oluyor. Ne derler? Düzensizliğe sebep olduğu için bir türlü de bir bütünlüklü siyasal program öneremiyorlar. Alternatif bir siyasal program öneremiyorlar. Bir çıkış yolu öneremiyorlar. Çünkü her birinin farklı şikayetleri var. Bütün bu farklı şikayetlerin bir araya toplanabileceği bir siyasi parti, bir bir sendikal yapılanma hiçbir şekilde mevcut değil. Dolayısıyla herkes kendi siyasal gündeminin, kendi taleplerinin peşinden gidiyor. Bu haliyle daha çok zarar verici ama bir alternatif önermeyen niteliğe sahip protestolar.
Evet, şimdi biraz bu içeriden biraz daha dışarıya doğru giderek uluslararası ilişkiler ve dış politika bağlamında bu meseleyi biraz anlamaya çalışalım istersen. Ukrayna Savaşı'ndan sonra senin de hatırladığın üzere İran'ın Batı ile ilişkilerinin bir tür düzelme trendine girebileceği konuşulmuştu. Özellikle de enerji noktasında Avrupa'nın ihtiyacının İran tarafından karşılanabileceği, bunun da İran-Batı arasında devam eden nükleer programa dair müzakereler sonrasında pozitif bir sonuç üreteceği söyleniyordu. Ancak İran'daki iç kargaşa bu noktayı biraz hızlı geçmemize sebep oldu. Birincisi soru bu. Birinci soru şu: hala böyle bir potansiyel var mı? İkincisi, Batı-İran ilişkilerini nasıl etkiliyor bu karmaşa ve kaos? İran'da muhafazakar ve daha radikal bir söylemin yayılmasına hizmet mi ediyor? Pekiştiriyor mu? Özellikle rejimin dış güçleri bu kargaşadan sorumlu tutması. Ne diyorsun, bu Batı-İran ilişkilerinde yeni bir faktöre dönüştü mü bu İran'daki gösteriler?
Evet. Yani bu sorunun da aslında çok fazla cevabı var hocam. Yani sorduğunuz soru önemli ama tek bir cevabı yok. Birçok faktör burada rol oynuyor. İran protestoları şüphesiz İran üzerindeki uluslararası baskıyı artıran bir niteliği haiz. Zaten bunu somut olarak da gördük. Yani İngiltere, ABD protestolardan dolayı ayrıca yaptırımlar uyguladılar İran'a. Bu yaptırımların somut çıktıları tabii tartışılabilir. Bazı yorumcular bunların sembolik olduğunu söylüyorlar. Bence de etkileri sınırlı. Fakat yaptırım yaptırımdır sonuçta. Bu önemli bir adım. En azından hani hangi siyasal noktada olduğunu göstermesi açısından İngiltere'nin, ABD'nin önemli. Almanya Dışişleri Bakanlığı İran'la ilişkilerinin seviyesini düşürdü. Ve geçtiğimiz 24 Kasım'da, yani 5 gün önce Birleşmiş Milletler'e İran konusu geldi insan hakları perspektifinden ve bir komisyon kurulması, bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Dolayısıyla İran üzerindeki uluslararası baskılar artmaya başladı protestolardan dolayı.
Evet.
Bu bir faktör. Ama mesela şunu da görmek lazım. Nükleer müzakere masası devrilmedi. Aktörler o masayı terk etmediler. İran'la konuşmaya devam ediyorlar. Evet, müzakerelerde tıkanıklık var ama tıkanıklık protestolardan kaynaklanmıyor. Başka sebeplerden kaynaklanıyor. Reisi hükümetinin zaten isteksizliği, Biden hükümetinin de bir noktaya kadar isteksizliği zaten müzakerelerin bir sonraki aşamaya geçmesine engel oluyordu. En son Joseph Borrell'de artık konuşacak yeni bir şey kalmadı dedi. Yani müzakerelerde bir tıkanıklık var gerçekten. Bu da aşılabilmiş değil. Fakat İran sıkıştıkça yeni önerilerle müzakere masasına dönme emareleri gösteriyor. Yani masayı terk etmiyor. Bir takım tekliflerde bulunuyor. Fakat bu teklifler karşı taraf tarafından zannedersem samimi bulunmadığı için şu ana kadar o tıkanıklık aşılabilmiş değil.
Evet.
Bir diğer faktör ise tabii ki İran'ın Rusya'ya verdiği destek, özellikle drone desteği. Bu çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor Amerika'da, İngiltere'de. Bundan dolayı İran'a karşı bir baskı, yeni yaptırımlar gündeme getiriliyor.
Hı hı.
Tabii İran'ın Rusya'ya verdiği desteğin sahadaki belirleyiciliği bu da tartışılabilir. Fakat biz İran-Rusya ilişkilerinin Ukrayna Savaşı'ndan sonra yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu önemli. Yani drone alanında, askeri alanda, şimdi drone'u takiben balistik füze yardımı gündeme geliyor İran'ın Rusya'ya. Başka bir takım silah yardımları gündeme geliyor. Bu önemli. Hı hı. Havacılık alanında, enerji alanında, mesela Gazprom'la yine İran Milli Enerji Şirketi arasında anlaşma yapıldı. İran-Rusya arasında 20 yıllık bir ticaret anlaşması onaylanması gündemde. Birçok alanda, dediğim gibi, yani ticaret, evet, alanında, yatırım alanında İran-Rusya ilişkileri yükselişe geçmiş durumda. Dolayısıyla bu da aslında İran'ın bir alternatif enerji kaynağı olarak görülmesini Avrupa Birliği tarafından baktığımızda engelliyor.
Engelliyor, tabii, evet.
Bunun dışında da Rusya'nın aslında biz İran'ın o alternatif enerji kaynağı olma rolüne soyunduğu zaman müdahalede bulunduğunu biliyoruz.
Hı hı.
Rusya da bundan rahatsız oldu çünkü. Yani İran'ı karşı tarafa kaptırma riski var. Hem de bu kez Rusya'nın doğalgaz sopasının da bir anlamı kalmıyor. Veya petrol sopasının da bir anlamı kalmıyor. Eğer İran'dan bunlar tedarik ettirse.
Etkisiz kalıyor.
Etkisiz kalıyor. Dolayısıyla Rusya elindeki o avantajı da kaybetmek istemediği için orada devreye girdi ve İran'la Avrupa'nın iş yapmasını engelledi aslında. Bu noktada tabii İran Rusya'ya mahkum hareket etmek durumunda. Suriye'den dolayı en azından veya nükleer alandaki işbirliğinden dolayı. Belki en önemlisi Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasından dolayı İran'ın Rusya'nın veto gücüne ihtiyaç duymasından dolayı birçok konuda İran Rusya'nın peşine takılmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bütün bu sebepler bence meseleleri,
evet,
yani İran'la ABD arasındaki meseleleri, şimdi, AB ve ABD arasındaki gerginliği arttırdı.
Şimdi Mustafa, bu ABD-İran gerginliği demişken senin bu ana akım siyaset dışında popüler alana dair de İran'ı yakından takip ettiğini biliyorum. Bugün tabii, evet, önemli bir gün İran için. Çünkü, evet, Katar'daki Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaşacak.
Evet.
Tabii,
evet,
dünkü basın toplantısında İranlı gazeteciler Amerikalılara ülkemizin adını doğru telaffuz edin, Iran değil İran şeklinde baskılarda bulundular. Enteresan bir diyalog oldu. Uzun zamandan bu yana da ilk defa bir araya gelecekler. Önceden Dünya Kupası'nda karşılaşmıştı 98'de. Evet. Oradaki fotoğrafı hatırlıyorsun tabii, değil mi? Yani 98'de bütün takım birlikte fotoğraf çektirmişti İran ve, evet, ABD futbolcuları. Şimdi bugün gergin giriyorlar her iki takım da. Tabii grubun öbür maçı da önemli. Öbür maç da İngiltere ile Galler arasında. Ne diyorsun, bu futbol diplomasisi kolaylaştırır mı, yoksa daha da tuhaf bir durumun oluşmasına mı neden olur? Çünkü İranlılar içeride bu meseleyi çok konuşuyorlar.
Evet.
Kısaca gerçekten, bu konudaki görüşlerini de alalım.
Tabii sadece aslında yani İran-ABD açısından değil, bence bir bütün olarak son yılların en politik spor organizasyonunu izliyoruz.
Doğru, etkiler dünya açısından evet.
İnanılmaz. Yani BBC'nin yaptığı ırkçılıklardan tutun, İsrailli gazetecilere koyulan tepkilere kadar birçok politik tartışma konusu var. Veya organizasyonun Katar'a verilmesi vesaire, birçok farklı noktada. Zaten hani o meşhur tabirle futbol aslında futboldan çok daha fazlasıdır.
Evet.
Çoğu zaman siyasetin bir fonksiyonu, bazen onu aşıyor. Ama siyasi anlamları çok yüksek bir oyun. Şimdi tabii 98 yılındaki karşılaşmadaki bağlamla bugünkü arasında çok büyük fark var. Çünkü 98 yılında İran dünyaya açılıyordu. 97'nin Mayıs'ında Hatemi Cumhurbaşkanı seçilmişti. Medeniyetler diyaloğu fikrini ortaya atmıştı. Amerika ile barışmayı gündeme getirmişti. Ve bu barışmayı, medeniyetler diyaloğunu da ilk etapta demişti ki entelektüeller arasında, entelektüeller düzeyinde, sporcular, kültür adamları düzeyinde başlatalım. İran'la ABD arasında böyle bir alışveriş olsun şeklinde.
Evet.
O pozitif atmosferde 98 yılındaki maç işte İran 2-1 kazanmıştı. Fakat işte birbirlerine çiçekler ikram etmişlerdi, hediye etmişlerdi maç öncesinde. Birlikte poz vermişlerdi. O siyasal atmosferin, o açılım atmosferinin etkisiyle son derece pozitif geçmişti. Fakat bugün iki ülke arasında ciddi bir gerginlik söz konusu. Bu sahaya da yansıyor ister istemez.
Evet.
Ve tabii ki İranlı futbolcuların üzerinde bir çifte baskı var. Yani hem rejimin baskısı var, hem de protestocuların baskısı var. Bence çok talihsiz bir durumdalar.
Evet. İlginç bir maç olacak bugün değil mi?
Evet, yani çok ilginç. Mesela o BBC gazetecisi İran teknik direktörünü siyasi yorumlar yapmak için sıkıştırmıştı.
Doğru.
Carlos ve teknik direktör takımını korumak anlamında çok bence doğru bir şey yaptı. Niye bu soruları gidip Amerika'nın teknik direktörüne sormuyorsunuz da bizim sporcuların bana soruyorsunuz şeklinde? Niye Amerika'nın nasıl Afgan kadınları yalnız bıraktığını?
Tarihi bir cevap verdi değil mi?
Evet, çok çok doğru ve çok yani tam yerine oturttu aslında. Hem de aynı zamanda futbolcuları da korudu. Kendi takımını da korudu. Çünkü yapacağı herhangi bir politik yorum eve döndüklerinde çok ciddi sonuçlara da sebep olabilir. Bu anlamda ben o baskıyı da hissettiği baskıyı da gördüm yani teknik direktörün üzerinde. Dolayısıyla bu anlamda İran futbolcular bir çifte baskıya maruz kalıyorlar.
Evet.
Bir taraftan İran'da olan olaylara sessiz kalamıyorlar, bir tepki ortaya koymak zorundalar. Bir taraftan ABD ile maç yapıyorlar. 40 senenin bir anlatısı var. Yani büyük şeytan ABD ile maç yapacaklar. Diğer taraftan ABD İran'daki muhalif olsun, rejim yanlısı olsun herkesi rahatsız edecek
açıklamalarda
bulunuyor.
Doğru.
Açıklamalarda bulunuyor. İran bayrağını değiştiriyor. Oradaki Allah yazısını çıkartıyor.
Doğru.
Öyle paylaşıyor falan. Veya işte dediğiniz gibi Iran diye telaffuz ediyor. Bu bütün İranlıları rahatsız eden bir durum. Yani protestocuların da bence birçoğu bundan rahatsız oluyordur.
Doğru.
Bu çok çetrefilli, çok girift bir tablo ortaya koyuyor aslında.
Peki Mustafa, ya bu konu tabii ayrıca uzun uzun konuşmak lazım. Belki de bu maçtan sonra bu meseleyi haftaya yine konuşuruz. Gerçekten futboldan ibaret bir süreç değil. Ben bugünkü değerlendirmelerin için çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim hocam.
Sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel Analiz.